Ayrım 2, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, Sayfa 23. Tarih 19 Ekim 2016. Olağanüstü kongre süreci ATO'nun basın komitesi olan 14. komite üyelerinin toplu olarak istifa ettirilmesiyle başlıyor. İstifaların ardından Osman Gökçe'nin adaylık yolu açılıyor. Osman Gökçe'nin temsilcisi olduğu Genç Beyaz Radyo İletişim AŞ ne tesadüftür ki yapılan seçimleri kazanarak ATO meclis üyesi oluyor. Basın komitesi üyelerinden biri de Samanyolu TV temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu. İstifalar sonrası CHP milletvekili Murat Emir TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi. 2013'te ATO'da seçimler yapıldığında FETÖ'cüleri ATO'ya yerleştiren Melih Gökçek şimdi de başka bir plan içinde. ATO'nun 14. komitesi olan basın medya komitesi zorla istifa ettirildi. Çünkü Osman Gökçek ATO'ya başkan olmak istiyor. Niçin gelecekmiş? FETÖ'yü temizlemek içinmiş. Sormazlar mı? FETÖ'yü kim ATO'ya yerleştirdi? Senin baban yerleştirdi. Samanyolu TV grubu Ankara sorumlusu Abdullah Abdülkadiroğlu'nu kim ATO'ya yerleştirdi? Siz yerleştirdiniz. Diğerlerini de siz yerleştirdiniz. Düşünün, bir çocuk bir koltuğu istiyor diye ticaret odasının bir komitesi istifa ettiriliyor. Neden böyle söylemişti? İşte önüme koca bir kitaplık malzeme çıktı derken tam da bu noktayı kastediyordum. O günlerde, yani 2016 yılının Ekim ayında istifanın nedeni anlaşıldı. FETÖ soruşturması yürütülüyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2016-122-1053 sayılı FETÖ soruşturması kapsamında ATO Başkanı Salih Bezci gözaltına alınmıştı. Sorgunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Bezci, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bezci'nin serbest bırakılmasından bir gün sonra ATO Yönetim Kurulu'ndan 9 kişi istifa etti. Bezci ise bir gün sonra görevini bırakmak zorunda kaldı. Böylece ATO yönetimi de düştü. Aynı gün ATO Meclisi toplantısına ilk kez katılan Osman Gökçek, ATO Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Burada bir duralım. Yıllar sonra Salih Bezci Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 23 Haziran 2021'de ifadeye çağrıldı. Haziran ayında Ankara'nın havasını bilenler bilir, güneş yakar, gölgesi ürpertir. Saatler tam 13.10'u gösterdiğinde Salih Bezci de ürperiyordu. Fakat bu kez devletin içerisindeki gölgeler onu ürpertmişti. Çarpıcı bir ifade verdi. Kimse sormamıştı. 5 yıl sonra neden ifadesi yeniden alındı? Salih Bezci ifadesinde neler söyledi? Yazalım. Gökçek beni Fethullah Gülen'le görüşmeye gönderdi. Kendisine sorulan Fethullah Gülen kimdir, tanıyor musunuz? Türkiye'de veya yurt dışında kendisiyle bir irtibatınız oldu mu sorusuna verdiği cevap inanılmaz. Cevabında o günleri şöyle anlatıyor. Tam olarak yılını hatırlamamamla beraber 2012 yılı öncesinde Amerika'ya turizm amaçlı eşim ve torunlarım ile birlikte New York'a 4-5 günlüğüne gittim. Seyahatim öncesinde uzun yıllardır tanıdığım Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile yapmış olduğum bir görüşme esnasında ABD'ye seyahat amaçlı gideceğimi söylediğimde Melih Gökçek bana Amerika'da Fethullah Gülen ile görüşmemi önerdi ve görüşmem için Amerika'dan bir şahıs ile beni irtibatlandırdı. Bu şahsın ismini hatırlamıyorum, ancak Amerika New Jersey'de bir market işlettiğini söyleyen, daha önceden Türkiye'deyken Ankara Saman Pazarı'nda esnaflık yaptığını Amerika'da öğrendiğim, benden yaklaşık 2-3 yaş büyük olarak tahmin ettiğim şahıstır. Amerika'ya gittikten sonra hatırlamadığım bir numara beni aradı ve Melih Gökçek'in selamı olduğunu, beni Fethullah Gülen'in yanına ziyarete götüreceğini söyledi. Kendisiyle tarih ve saat belirledik. Bu şahıs beni New York'ta kaldığım otelden saat öğlen 12 civarında kendine ait olduğunu düşündüğüm siyah renkli Jeep türünde bir araç ile alarak Pensilvanya'ya götürdü. Saat 14 civarında Pensilvanya'ya vardık. Giriş esnasında yanımda bulunan şahsı tanıdıkları için direkt içeriye aldılar. Cep telefonlarımızı arabaya bırakmamızı söyledi ve biz de cep telefonlarımızı arabada bıraktık. Fethullah Gülen ile görüşmeden önce yaklaşık 5 dakika kadar bizi bir odada beklettiler. Bizi getiren şahıs Fethullah Gülen'in sohbet verdiği salona geçti. Daha sonra beni 15-20 kişinin bulunduğu yaklaşık 50 metrekarelik büyük bir salona aldılar. Salonda Fethullah Gülen ve kim olduklarını bilmediğim 15-20 şahıs vardı. Eşim benimle beraber salona gelmedi. Bekleme odasında kaldı. Beni getiren şahıs benim için Ankara'dan gelen bir misafirimiz diyerek Fethullah Gülen'e tanıttı. Fethullah Gülen bana dönerek hoş geldin dedikten sonra yere oturdum. Örgüt sohbeti yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Namaz vakti gelince örgüt sohbeti bitti. Salonda bulunanlar namaz kılmak için hazırlık yaparken beni getiren şahıs ayrılacağımızı Fethullah Gülen'e söyledi. Fethullah Gülen de bize baş selamı verdi ve salondan ayrıldık. Bizi getiren şahıs New York'ta kaldığımız otele geri bıraktı. Bu şahıs ile beraber gelip giderken bana o dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Kamil Kılıç ile Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Hasan Uçar bizim adamımızdır dedi. Benim de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ticari ilişkilerin bulunmasından dolayı özellikle bu isimleri söyledi. Ayrıca kendisinin de eski saman pazarı esnafı olduğu için Fethullah Gülen yapılanması içerisinde olan ve saman pazarı esnafı olan bir şahsın resmini gösterdi ve onunla irtibat kurmamı istedi. Daha sonra ben bu şahısla Ato Meclis Başkanı olan Nuri Gürgür isimli şahsın odasında bir heyet eşliğinde yemek yedik. Bu şahıs ile olan tek irtibatım budur. İnanılmaz ama gerçek. Salih Bezci'nin FETÖ lideriyle görüşmesini Melih Gökçek organize etmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan FETÖ üyelerini de ifşa etmişler. Kimdi bu isimler? Kamil Kılıç ve Hasan Uçar. Bu isimleri ilk kez Parsel Parsel kitabımda ayrıntılarıyla anlatmıştım. Kısaca özetlemek gerekirse, adı Kamil Kılıç, 17 Haziran 1994 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı'na şube müdürü olarak girdi. Senelerce bu görevde kalarak belediyenin satın alma işlerinin başında belediyeye giren çıkan her şeyin kaydını tuttu. Satın almanın başında olduğu için paranın da başındaydı. Bütün işlerini Gökçek ile koordineli yürütüyordu. Hatta öyle iyi anlaştılar ki 10 Aralık 2001 tarihinde aynı bölümde daire başkanlığına yükseldi. Bu tarihten sonra belediyenin basamaklarını hızlı tırmandı. Gökçek onu başkentin en kritik biriminin başına getirmek istiyordu. 2 Eylül 2005'te genel sekreter yardımcısı oldu. Bir sene sonra 6 Eylül 2007 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bu tarihten 4 yıl sonra istediğini aldı. 27 Nisan 2011'de vekaleten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu. 13 Şubat 2012'de ise asaleten ataması yapıldı. 15 Nisan 2014'te de bu görevdeyken emekli oldu. Tüm bu 20 yıllık süreç Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde onun izni ve isteğiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ne personel alımı süreçlerinde Kamil Kılıç'ın referansı olmadan kimse alınmazdı. Onun başında olduğu belediyedeki mülakatlarda Zaman Gazetesi'ndeki herhangi bir yazarın o günkü köşe yazısında hangi konuya değindiğini, TÜTEV'e üyeliğinin olup olmadığını, gittiği dershane ve okullar, yaşadığı semtte gittiği vakıf dernek ve sohbet mahallerini sordular. Mahkeme kayıtlarına geçen itirafçıların ifadelerine göre bu durumdan Melih Gökçek de komisyona girdiği süreçlerde haberdardı. Dipnot FETÖ soruşturması dosya No. 2018'e 221.635 gizli tanık sancak ifadesi. Kamil Kılıç 15 Temmuz'un ardından ABD'ye kaçtı. FETÖ ile mücadelede iktidar için milat sayılan 17-25 Aralık 2013'teki soruşturmalardan sonra bile görevinde tutulmuştu. 2014'teki yerel seçimlerde de aktif görev aldığı belirtilen Kılıç'ın Ankara'daki FETÖ yandaşı iş adamları ve müteahhitler ile belediye arasında da köprü görevi gördüğü belirtildi. Diğeri de var, adı Hasan Uçar. 25 Ekim 2004'te Ankara Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanı olarak atandı. 1 Ağustos 2006'da Mali Hizmetler Daire Başkanı oldu. 15 Nisan 2014'e kadar istisnasız kademe terfiyi aldı. Ne olduysa. 16 Nisan 2014'te tenzili rütbe geçirerek Fen İşleri Daire Başkanlığı'na uzman olarak atandı. Belki birileri biraz perde arkasında kal demişti. Onlar için makam ve rütbeden çok abilik önemliydi. Ayrıntılarını ilerideki sayfalarda anlatacağım ancak Hasan Uçar belediyeden zorla istifa ettirildi. Dikkat ederseniz iki FETÖ'cü isim de başkentin iki kritik biriminde görev aldı. Kamil Kılıç genel sekreterlik görevini yürütürken Hasan Uçar da aynı anda 17-25 Aralık'tan sonrasına kadar Mali Hizmetler Daire Başkanı'ydı. Bu iki görev belediye başkanından sonra kasanın başında duran iki koltuk anlamını taşıyordu. Yani özetle Gökçek Ankara'da dönen bütün paranın başına iki firari FETÖ'cüyü koymuştu. Bu iki kişi tabii ki sadece görünendi. Ya görünmeden ellerini kollarını sallayarak belediyeyi yöneten başka isimler var mıydı? İlerleyen sayfalarda okuyacaksınız. FETÖ-PDY örgütü özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konumlanarak merkezi ele geçirme gayretindeydi. Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirdiği takdirde diğer belediyeleri de zaten el altına almış olacaktı. Dikkati çeken husus örgütün seçtiği Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait yerler hakikaten maddi değeri çok yüksek olan yerlerdi. Mesela tarihi Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi çevresinde restore edilen ev ve binalardan istediklerini aldılar. Bunları örgütsel faaliyetlerde kullanmaya başladılar. Ankara'nın birçok üst düzey mütevelli toplantıları ile örgüte sempatizan kazandırma şeklindeki yemekli sohbet toplantıları özellikle bu belirtilen muhitlerdeki restore edilen binalarda oldu. Bu bilgileri mahkeme kayıtlarından, ifade tutanaklarından, itirafçıların anlattıklarından yazıyorum. Gelin biz şimdilik Salih Bezci'nin ifadesinden devam edelim. Benim ATÖ'ye giriş ve yönetim kurulunda bulunmamı Rıfat Hisarcıklıoğlu isimli şahıs istediği için 2009 yılı ATÖ seçimlerinde ben ve komitem Rıfat Hisarcıklıoğlu isimli şahsın Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB başkanı olabilmesi için herhangi bir ticaret odasında meclis üyesi olması gerektiğinden biz kendisini destekledik. Hatta bu seçimlerde benim gibi inşaat komitelerinin birinde üye olan ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısı bilinen Ayhan Atala isimli şahıs ve ekibi bize rakipti. Hatta bu rekabet daha da eskiye dayanmaktadır. Ayhan Atala isimli şahıs 2009 seçimleri esnasında bana fiziki saldırıda bulundu ve ATÖ giriş kapılarının camlarını kırdı. Benim yönetim kurulu başkanlığı yaptığım dönemde Ankara Sincan ilçesinde bulunan cami ve İmam Hatip Lisesi'ne ait bir bina yıkılarak FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından hatta Ankara Büyükşehir ve Sincan belediyelerinden plan değişiklikleri onanarak iş merkezi yapıldığı, Ankara Ticaret Odası'na başvurarak iş merkezinin yüksek fiyatlardan kiraya verilebilmesi, kira bedellerinin belirlenmesi talebinde bulundular. Emlak Komitesi Başkanı Erdoğan Yıldırım isimli şahıs bu konuyu bana sundu. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bahse konu yerin FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne geçtiğini öğrendik. Konuyu dönemin KOM Daire Başkanı Orhan Özdemir isimli şahsa bizzat ilettim ve ATÖ Yönetim Kurulu imzasıyla gönderdik. ATÖ'nün en önemli görevlerinden biri bütün sektörlerdeki fiyatlandırmadır. Yukarıda bahsettiğim husustan ve ticaret odalarının, ticaret borsalarının ve sanayi odalarının önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğu için Ayhan Atalay ve ekibinin FETÖ-PDY silahlı terör örgütü güdümünde ATÖ seçimlerinde çalışması bu sebeptendir. Gökçek FETÖ için yurt yapmamı istedi. Buradaki asıl amaç Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni FETÖ-PDY silahlı terör örgütü adına ele geçirmekti. Tam olarak hatırlamıyorum ama 2013 ATÖ seçimlerinden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek isimli şahıs FETÖ-PDY silahlı terör örgütü adına bir yurt yaptırırsan senin yeni dönem ATÖ başkanlığını garanti ederim dedi. Ben de kendisine bunun ne kadara mal olacağını sordum. Kendisi bana 30 milyon lira civarında maliyeti olduğunu söyledi. Ben de bu kadar parayı vermektense 1000 liradan Ato'ya 1000 tane yeni üye yaparım. Benim torunlarımın da başkanlığı garanti olur dedim ve bu konu kapandı. 2013 yılında Ato başkanlık seçimlerinde aday oldum. Melih Göpçek isimli şahıs dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için Ato üyeleri üzerinde etkiliydi. 2013 yılı Ato seçimlerinde ısrarla FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü güdümünde olan Ayhan Atalay ve ekibiyle birlikte hareket etmem için ısrar ediyordu. Bu ısrarın sebebinin devlet büyüklerinin bu şekilde talimat vermesi olduğunu söyledi. Fakat ben devlet büyüklerinin böyle bir talimat verip vermediğini bilmiyorum. Komite ve meclis üyelik seçimleri olduktan sonra her aday kendi komite ve meclis üyelikleri için çalıştık. Başkanlık seçiminden bir gün önce akşam Melih Gökçek isimli şahıs beni, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Kaya, Ayhan Atalay ve şu an isimlerini hatırlayamadığım birkaç kişiyi daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulunan makam odasına çağırdı. Başkanlık seçimleri için benim Ayhan Atalay isimli şahıs ile anlaşarak Ato başkanı olmamı, diğer aday Mustafa Deryal isimli şahsın devre dışı bırakılmasını söyledi. Biz orada anlaşamadık. Bu görüşmeden birkaç saat sonra Melih Gökçek isimli şahıs bizi tekrar makamına çağırdı. Bu görüşmeye Rıfat Hisarcıklıoğlu isimli şahıs gelmedi. Anlaşıp anlaşamadığımızı sordu. Ben de herhangi bir şey yapmadığımızı söyledim ve makam odasından kovar vaziyette bizi gönderdi. Aynı akşam saat 23 sıralarında bizi tekrar makamına çağırdı. Ben, Mustafa Kaya ve Ayhan Atalay isimli şahıslar gittik. Bize devlet büyüklerinin bu şekilde istediğini söyleyerek ısrarla seçime başkan adayı olarak benim girmemi, Ayhan Atalay isimli şahsın da beni desteklemesini söyledi. Bana yönetim kurulu için isim listesi verdi. Bu listeden belirttiği 7 kişiyi yönetime alacağımı, diğer 3 ismin de benim tarafımdan belirleneceğini söyledi. Bu 7 kişi Ayhan Atalay, Galip Yeşilbaş, Ferhat Ertürk, İbrahim Uyanık, Turhan Yılmaz, Faruk Özden, Oğul Türk ve Koray Güngör Şanal isimli şahıslardı. Bu listeden Faruk Özden Oğul Türk isimli şahsın yerine yine Melih Gökçek'in vermiş olduğu listede yer alan Hıfzı Kuruşa isimli şahsı listeye ekledim. Benim belirlediğim 3 isim ise Erdoğan Yıldırım, Mehmet Aypek ve Recai Kesimal idi. Ben bu şahıslarıyla seçime girdim. Seçim günü sabah saat 5 sıralarında Melih Gökçek tarafından hazırlanan listedeki isimleri ve benim eklediğim isimleri Ato Genel Sekreteri Ahmet Güran isimli şahsa teslim ettim. Ahmet Güran isimli şahıs da listeyi faks ile Melih Gökçek'e gönderdi. Melih Gökçek'in benim de yer aldığım listenin desteklenmesi için 20'ye yakın Ato Meclis üyesini aradığını, hem kendinden hem de isimlerini hatırladığım kadarıyla Adnan Beker, Yüksel Tavşan, Ayhan Karaman ve Mehmet Aypek isimli şahıslardan öğrendim. Seçim günü sabah saat 10 sıralarında Melih Gökçek isimli şahıs eline ulaşan listeyi gördükten sonra beni arayarak listede neden değişiklik yaptığımı, Faruk Özden Oğul Türk isimli şahsı neden listeden çıkardığımı, bu konuyu kendisinin devlet büyüklerine nasıl ifade edeceğini söyledi. Ben listeyi kendisine teyit amaçlı attığımı, kendisinin bana dönüş yapmadığını söyledim. Sonradan anladım ki Melih Gökçek isimli şahsın devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak Ato yönetiminde söz sahibi olmak istemesidir. Daha önceden de belirttiğim gibi Ato'nun en önemli görevi olan fiyatlandırma için yönetim kurulunu etkisi altına alarak kendi işlerini halletmekti. Mazbatayı almadan önce Melih Gökçek isimli şahıs beni arayarak ısrarla istifa etmemi istedi. Ben de mazbatayı alana kadar istifa etmedim. Mazbatayı aldıktan sonra Melih Gökçek isimli şahıs bana oğlu Osman Gökçek ve Serhun Güney isimli şahısları göndererek istifa etmemi istediler. Ben de istifa etmedim. Daha sonra anladım ki benim seçim sürecimden hemen sonra istifa etmem ile FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü bağlantıları olan yönetim kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile Ayhan Atalay isimli şahsı yönetim kurulu başkanı yapmak istediklerini anladım. Hatta Melih Gökçek isimli şahsın isteğiyle o dönem ANFA Genel Müdürü olan, aynı zamanda Ato Yönetim Kurulu üyesi olan Ferhat Ertürk isimli şahsı bu göreve getirmesinin en büyük nedeni fiyat tahmin komitesinde istediği fiyatları geçirtebilmektir. Hatta bir keresinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen bir fiyatlandırmada Komisyon Başkanı Ferhat Ertürk tarafından geçerek yönetime intikal eden bir konuda Fiyat Tahmin Komitesi Müdürü Ahmet Türkeli isimli şahıs beni uyararak bazı fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelen bazı yüksek fiyatlı listeleri onaylamamıştık. FETÖ-PDY silahlı terör örgütü güdümünde olan Ayhan Atalay ve Turhan Yılmaz isimli şahıslarla yönetim kurulunda sürekli olarak beni ekarte ederek yönetim kurulundan ayrılmam için ekipleriyle birlikte fikir ayrılıkları çıkartıyorlardı. Çok uzatmamak ve sıkmamak için özetleyerek vermek zorundayım. Gökçe'nin belediyeyi adeta bir çiftlik gibi nasıl yönettiğini görün istiyorum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.